Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Merve Güleç imzalı Dua, Dua Eller Karıncalansın başlıklı yazıyı aktaracağız. Dua, her haliyle sayısız ihtiyaçlar içinde kıvranan insanın, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a söz ve davranışlarıyla sığınması, halini arz etmesi demektir. Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbimiz, "Bana dua edin, kabul edeyim." buyuruyor. Bir Allah dostunun dediği gibi, vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Nitekim Rabbimiz kullarının istek ve dualarını hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz. Kulunu eli boş bir şekilde geri çevirmez. Ya o anda kabul eder ya da hakkında daha hayırlı olanla değiştirerek erteler. Zaten insan o kadar cahil ve acelecidir ki bazen merhamet sahibi Rabbinden kendi aleyhine olacak şeyleri bile ister. Ruhul Beyan tefsirinde şöyle denilmiştir. Herhangi bir mümin yoktur ki Allah'a dua edip ondan bir şey istesin de o istediğini vermesin ya dünyada ya da ahirette. Ahirette kabul ettiğinde kuluna, "Dünyada benden istediğin şey buydu, buyur al, onu senin için bugüne sakladım," der. Kul da keşke dünyadayken hiçbir şey verilmemiş olsaydı da hepsi şimdi verilseydi diye temenni etmekten kendini alamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Müslümanın duası asla reddolunmaz. Ancak şu üç şeyden biri sebebiyle reddolunur. Eğer kişi günah işlemek veya sıla-i rahmi kesmek için dua etmişse buna icabet edilmez. Veya kişinin yaptığı duanın karşılığı ahirete bırakılır. Veya ettiği dua nispetinde o kişiye kötülük dokunması engellenir. Dua bir sığınaktır her insan için. Hasan-ı Basri Hazretleri, "Dualarınızın kabul olmayacağından korkmuyorum, dua edemez hale gelmenizden korkuyorum," der. O halde asıl korkulacak şey, insanın ya kendisini müstani görmesi, kibir ve gurur vadisinde kaybolması sebebiyle el açmayı unutmasıdır, ya da günah ve isyana dalarak kulluğu ve duayı unutmasıdır. Özü itibarıyla ikisi de insan için büyük bir hüsran sebebidir. Cenab-ı Hak kullarına açık davetini şöyle ilan eder. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bu ayetin iniş sebebi hakkında şöyle bir rivayet vardır. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Eğer Rabbimiz bize yakınsa ona içten sessizce yalvaralım. Yok eğer uzaksa ona yüksek sesle nida edelim," deyince Allah Teala kullarının duasına çok süratli bir şekilde icabet ettiğini belirtmek üzere, "Kullarım sana benden sorarlar, onlara yakın olduğumu söyle," buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari bu konuda şöyle demiştir. "Sesli veya sessiz dua etmek, meşreplere ve makamlara göre değişir. Gaflet ehli, ancak yüksek sesle dua ederek havatırı def eder. Fakat huzur ehline yakışansa sessizlik ve gizliliktir." Tervihul Kulub'da denir ki, herhangi bir istekte bulunmak maksadıyla Allah'a dönüldüğü zaman duaya başlama edebi şunlardır. Tevbe etmek, Allah'ın övgüye layık özelliklerini dile getirmek, onu övmek, Allah Resulüne salatu selam ederek, ki mutluluk kapısının anahtarı budur, onun şefaatini talep etmek, helal yemek ki denenmiş bir tılsımdır. Kendisinin gerçek manada hiçbir güç ve kuvvetinin bulunmadığını kabul etmek. Allah dışındaki bir varlığa sığınmamak. Bütün himmetini toplamak ve gönlünü belli bir noktaya teksif etmektir. Duanın gayesi ona muhtaç olduğunu göstermektir. Yoksa Allah Teala yine kendi istediğini yapacaktır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam duanın şekliyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Allah'tan herhangi bir şey istediğiniz zaman avuç içlerinizle isteyin, ellerinizin üstüyle değil. Duanız bittiğinde de avuçlarınızı yüzünüze sürün. Müstehap olan ellerin duada göğüs hizasına kadar kaldırılmasıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. En faziletli olan ellerini arada az da olsa bir boşluk bulunacak kadar açmak ve ellerin birbirinin üstüne konulmamasıdır. Dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de yüreğimizden geçen duaları dile dökmeden evvel Rabbimize karşı nasıl aciz, fakir, muhtaç, günahkar ve zayıf bir kul olduğumuzu itiraf etmemizdir. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe, verenin şanı büyük, sen iste istedikçe. Duaya icabet edilmesi için Allah Teala'nın emrettiği şekilde yaşamaya çalışmak gereklidir. Rızkını helal yoldan kazanmak, helal haram çizgisine dikkat etmek, işin temelini oluşturmaktır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kişi uzunca bir yolculuktan sonra saçı başı dağınık ve toz toprak içerisinde elini göğe doğru kaldırarak "Ya Rab, Ya Rab" der. Halbuki yediği, içtiği ve giydiği haramdır. Haramla gıdalanmıştır. Böyle olunca Allah ona nasıl icabet etsin? Dua eden kimsenin nefsini kötü huylardan ve süfli sıfatlardan temizlemesi gerekir. Çünkü bunlar duanın yolunu kesen engellerdir. Sonra kalbini bütün nefsani ve ruhani bağlılıklardan sıyırmalı, zikirle onu saflaştırmalı ve güzel ahlakın nuruyla nurlandırmalıdır. Zira bütün bunlar duanın Allah'a ulaşmasını sağlayan sebeplerdir. Allah'a Esma-i Hüsna'sıyla yalvarmamız, Selefi Salihinden nakledilen özlü dualarla dualarımızı taçlandırmamız gerekir. Ama duada asıl olan samimiyet yani ihlastır. Manasını bilmeden uzun uzun yapılan dualar yerine ne dediğinin farkında olarak yapılan dualar daha makbuldür. Duanın kabul olunması umulan yerler ve zamanlar vardır. Bunlar üç mescitte yani Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa'da ve bilhassa Kabe'yi görünce tavafta, Mültezem'in yanında, Kabe'nin içinde, Zemzem kuyusunun yanında ve Zemzem içerken, Safa ve Merve tepelerinde say anında, Makam-ı İbrahim'in arkasında, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da şeytan taşlama anında ve peygamberlerin kabirleri yanında yapılan dualardır. Dua adabı. İmam Gazali İhya'nın dua adabı bahsinde şu şartlara temas etmektedir. Şerefli vakitleri aramak, dua için belli bir zaman olmamakla birlikte belli zamanlarda duaların kabulüne dair nas varid olmuştur. Arefe günleri, Ramazan ayı, Cuma ve Kandil geceleriyle seher vakitleri bu türdendir. Şerefli hallerden faydalanmak. Oruç, cihat, yağmur yağması gibi içinde güzel hallerin bulunduğu demler, dua için teşvik edilen zamanlardır. kıbleye dönerek ellerini kaldırıp dua etmek. Nitekim hadis-i şerifte, Rabbiniz kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman onları boş çevirmekten haya eder buyurulmuştur. Duayı gizlice yani bağırıp çağırmadan yapmak. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Buyurduğu gibi Allah Teala da Rabbinize gönülden ve gizlice dua edin buyuruyor. Duada yapmacık sözlerden kaçınmak. Dua eden kimse tekellüfsüz, tumturaklı ifadelerden çok samimi ve ihlaslı sözlerle ve tevazu içinde Rabbine iltica ederse Allah Teala bundan daha çok hoşnut olur. Huşu ve huduyla Allah'tan sakınarak ve kabulünü umarak dua etmek. Nitekim Allah Teala, onlar iyi işlere koşarlar, sevap umarak ve cezadan korkarak bize dua ederler buyurmaktadır. Allah'a karşı duanın kabulü konusunda hüsn-i zan sahibi olmak. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Dua ettiğiniz zaman kabul olunacağına inanarak dua edin. Bilmiş olunuz ki gafletle yapılan duaları Allah kabul etmez. Duada ısrar ve devamlılık. Peygamber Efendimiz buyurur. Dua ettim, Allah kabul etmedi diye acele etmedikçe Allah sizin duanızı kabul eder. Duaya Allah'ın adını anarak başlamak. Duanın batıni şartlarına uymak. Duanın batıni şartları tevbe, hak sahipleriyle helalleşme ve bütün dikkatini Allah'a teksif etmektir. Peygamber Efendimizin Ayşe validemize öğrettiği şu güzel duayı dillerimize ve gönüllerimize nakşetmemiz niyazıyla. Allah'ım, ben hayrın her çeşidini, acil olanını ve geç olanını, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği senden istiyorum. Her türlü şerden, acil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum. Allah'ım, ben senden kulun ve peygamberinin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve peygamberinin sığındığı şerden de sana sığınıyorum. Allah'ım, ben senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza ve kaderi de hayırlı kılmanı niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi dili ve gönlü dualı, duaları müstecab olan kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de ilk olarak Merve Güleç imzalı Dua Dua Eller Karıncalansın başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Şefikan Meriç imzalı Depresyon Dip ve Son Değildir başlıklı yazıyı aktaralım. İnsanın fiziki yapısı buzdağının görülen yüzü gibidir. Asıl büyüklük ve merkez nokta görünmeyen iç dünyasında yani ruh ve maneviyatındadır. Ruh, Rabbimizin ilk insan olan Adem aleyhisselama nefettiği, üflediği emir aleminden bir sırdır. Cenab-ı Hak, insanlara ruh hakkında çok az bir bilgi verildiğini bildirmiştir. O yüzden insanların yüzyıllardır ruhun mahiyeti hakkındaki araştırmaları yetersiz kalmış, onun ne olduğunu ortaya koymak iddiasıyla kurulmuş psikoloji yani ruh bilimi son dönemlerde sadece ruhun davranışlara tesirini konu edinmiştir. Gerçekten insan kompleks yani karma karışık bir bilmecedir. Ruhu anlamak, ruhu kabul etmeyi gerektirir. Bu yüzden görünen alem dışında bir gerçekliği kabul etmeyen materyalizmin bu konuda söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Rabbimiz insanı yaratan ve onu en iyi tanıyandır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim insanı bize en iyi tanıtan ve onun dertlerine en köklü ve yaratılışına uygun çözümler üreten yegane ilahi reçetedir. İnsanlar kendilerini tanımak için de Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelidirler. Kur'an-ı Kerim, insanı bir yönüyle en şerefli mahluk olarak ifade ederken, bir yönüyle de hayvanlardan aşağı olabileceğine dikkat çekmiş ve ondaki iç dünyanın bu iki zıt kutba savrulabilecek bir esneklikte olduğunu haber vermiştir. Bütün insanların dış görünüşü aşağı yukarı aynı olduğuna göre bu farklılık nerede ortaya çıkar? Elbette iç aleminde. İşte duygu ve düşüncelerin, dolayısıyla davranışların merkezi gönül, başka bir ifadeyle ruhtur. İnsan ruhunu tanıdığı ölçüde kendisini tanır. Günümüzde pek çok insanın büyük sıkıntılar çektiğini, yaşadığı dertler sebebiyle iç dünyasında büyük vurgunlar yediğini görüyoruz. Daha önce kanlı canlı olan insanlar bir anda durgunlaşıyor, hayata küsüyor, kendi kabuğuna çekilip kendisine veya başkalarına zarar veriyor. İnsanın bu davranışlarını konu edinen psikoloji, bu tür davranış modellerine depresyon adını vermiş. Gelin bu psikolojik hastalık üzerinde biraz daha genişçe duralım. Depresyon ne demek? Depresyonun farklı tarifleri var. En kısa ve anlaşılır olanı şöyle: dışarıdan gelen uyarılara karşı hassasiyetin azalması, girişim gücünün ve kendine güvenin kaybolarak umutsuzluğun, karamsarlığın güçlenmesi biçiminde beliren ruhi bozukluk. Başka bir ifadeyle ruhi çöküntü hali. İnsan her an tesir eden ve tesir altında kalan bir varlık. İç dünyası durgun değil, hareketli, her an kıpır kıpır. Bazı insanlar biraz daha mukavemetli, bazıları ise daha zayıf karakterlere sahip. Bazen aynı insan zaman içinde yaşadığı hadiselerle farklı ruh iklimlerine girebiliyor. İşte depresyon, daha çok zayıf yapılı veya belli bir dönemde üst üste gelen imtihanlar neticesinde ruhen zayıf düşmüş bünyelerde tesirini gösteriyor. Böyle dönemlerde insanın ruhi yapısı sanki açık bir yara gibi mikrop kapmaya müsait. İnsanın iç dünyasını fark etmesi, bu kırılgan yapıyı bir an önce tamir etmesi gerekiyor. Ama çoğunlukla bu devredeki insanlar kendilerinin ne yaşadıklarını fark edecek durumda değil. Üstelik depresyona giren insanlar, durumunu teşhis etse de bu durumu değiştirecek bir güç ve iradeye sahip olamıyorlar. Dolayısıyla onları tedaviye ikna etmek ve teknik destek almak şart. Klinik destek önemli. Depresyon hiçbir şey yapmadan kendi kendine geçen bir hastalık değil. Elbette zamanın unutturucu gücü var ama doğru hamleler yapıldığında, aksine depresyonu daha derinleştirme ve kalıcı hale getirme riski çok yüksek. Her cinsten, her yaştan insan belli sebeplerle ve kısa süreli de olsa depresyona girebilir. Bazılarında düşük, bazılarında orta ve bazılarında da ileri seviyede depresyon görülebilir. Depresyonun bazı işaretleri. En temel belirtisi hayattan eskisi kadar zevk almamaktır. Kişinin önceden hoşlandığı şeylerden artık hoşlanmaz hale gelmesidir. Sağlıklı bir insan, hayatın akışı içerisinde karşılaştığı hadiselere tabii tepkiler verir. Eğer yağmurun yağması, güneşin batımı, kışın gelmesi gibi hadiseler insanda farklı duygular oluşturmuyorsa, bu insanda depresyon belirtileri başlamış demektir. Bu duygu içinde olan bir insanda ayrıca derin bir isteksizlik hali oluşur. Hep içimden bir şey yapmak gelmiyor duygusu hakimdir. Bir dönem şen şakrak olan bir insanın yerine durgun, dalgın ve bezgin bir insan gelir. Önceleri hevesle yaptığı işleri şimdi görev icabı adeta zorla yapar hale gelir. Bu durumdaki bir hasta sürekli uyumak, hep uyumak ister. Bu ağır bir depresif durumun bulunduğunu gösterir. Depresyona giren insanların %90'ı uykusuzluk çeker. Uykuya dalamama veya uyuduktan kısa bir süre sonra uyanma hali şeklinde kendini gösterir. Az bir kısmında da tam aksine uyku artışı olur. Ki bu normal bir uyku değildir. Dinlenilemeyen ve rahat edilmeyen bir uykudur. Depresyonun psikolojik sebeplerinin en başında kişinin yaşadığı üzücü hadiseler gelir. İnsanın en sevdiği kimselerden birini kaybetmesi, hayatının yönünü değiştirecek, üzüntü verici hadiseler yaşaması en önemli sebeplerdir. Bazen insanın önemsemediği bir sürü küçük hadise birikir ve kişinin altından kalkamayacağı bir büyük bir yığın haline gelir. Risk gruplarında evliliğini farklı sebeplerden dolayı bitirmiş eşler, 10 yaşından önce anne veya babasını kaybeden insanlar, özellikle hanımlar açısından güvenilir bir yakını bulunmayanlar ve şehirde yaşayan insanlar. Depresyona sebep durumlardan biri de müzmin endişe, korku, huzursuzluk ve sinirlilik halidir. Böyle kimselerde sebepsiz yere ve sürekli bir endişe hali mevcuttur. Yakınlarının başına bir şey gelmesinden, depremden, hastalıktan korktuğu gibi bir yolculuğa çıkacağı zaman başına kötü şeylerin geleceğinden endişe duyar. Sürekli huzursuzluk ve gerginlik içinde olan bir bedenin fiziki manada da problemleri ortaya çıkar. Nefes darlığı, kalp çarpıntısı, tansiyon değişkenlikleri ve vücutta yanma gibi tesirler kendini gösterir. Ayrıca iştahsızlık, sürekli yorgunluk, unutkanlık, odaklanamama, kendine güvensizlik duyguları da sıkça görülür. Tabii bütün bunların sonunda Allah muhafaza ölüm ve intihar düşünceleri insanın beynini işgal eder hale gelir. Karakter olarak depresyona daha meyilli kişilerse şunlardır. Aşırı sorumluluk duygusu taşıyanlar, işinde ve hayatında yoğun bir şekilde titiz ve mükemmelliyetçi olanlar, başkalarına hayır diyemeyenler, kendine güvenemeyenler, utangaç, çekingen ve içine kapanık olanlar. Narsistler, yani aşırı bir şekilde kendini beğenenler ve kendine hayran olanlar. Şerefine aşırı düşkün kimseler yahut ya hep ya hiç şeklinde düşünenler. Kurtulma yolları. Yalnızlık duygusu depresyonu tetikleyen önemli faktörlerden biridir. Uzun süreli yalnızlıklar insanın fıtratına aykırıdır. Böyle bir hayat tarzı bilhassa yaşlılık dönemlerindeki unutkanlığı yani Alzheimer'ı artırır. Olumlu düşünmeyi öğrenmek veya hayata pozitif bakabilmek, başka bir ifadeyle doğru kader anlayışını ve tevekkülü hayatımıza iyice yansıtmak çok önemlidir. İnsanın kendisindeki eksikleri kabullenmesi, her türlü olumsuzlukta kendini suçlamayı bırakması ve ilk anda menfi neticeleri bulunsa da hayatı için önemli zor kararları almaktan çekinmemesi gerekir. Bunların başında tedavi için psikolojik destek almak ve ilaç kullanmak da vardır. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak Şefika Meriç imzalı Depresyon Dip ve Son Değildir başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından. Böylelikle bu akşamlık da programımızı noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.